Bu kitap Altınokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Yusuf Güngördü. Eserin adı Kabil. Yazarı Jose Saramago. Özgün adı Kayım. Türkçe'ye çeviren Işık Ergüden. Türü roman. Kırmızı Kedi Yayın Evi 1. basım. Baskı sayısı, tarihi Eylül 2011. ISBN nosu 978 99 44 756 93 8. Sayfa sayısı. Bu kitap 146 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 28 Haziran 2013. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Jose Saramago, ölümünden önce yazdığı ve yayımlandığı ülkelerde büyük tartışmalara yol açan son romanında insanlığın kutsal kitaplardaki başlangıcına geri dönüyor. Adem ile Havva'nın oğlu, kardeş katili, sürgün ve gezgin Kabil ile çıkılan bu yolculuk, eski ahitin loş ve tekinsiz diyarlarında zaman ve mekan kavramlarını alt üst ederek süreyen bir şimdiki zaman içinde edebiyatla felsefenin kesiştiği dar alanlarda dolaştırıyor okurum. Suç, ceza, adalet, nefret, ihtiras gibi insan özgü kavramlar ile savaşlar, katliamlar, cinayetler, boyun eğmeler ve isyanlar gibi insan özgü eylemler arasında gidip gelirken, İbrahim'den Nuh'a, Adem ile Havva'dan Eyüp'e, Lilith'e kadar bütün kadim şahsiyetler de beklenmedik anlarda ve yerlerde karşımıza çıkıp insanlık panoramasını tamamlıyorlar. Gerçeğin ironik, yalın ve dolaysız dilini kullanan Saramago, bu son romanıyla bize tüm zamanların sorusunu miras bırakmış oluyor. İnsan türü evrendeki yerini ve varlığını hak etmiş midir? Pilara su der gibi. Bu kitapta yazarın kendine özgü yazım şekline sadık kalınmıştır. Habil, imanla Tanrı'ya Kabil'den daha iyi kurban takdim etti ve onun hediyeler hakkında Tanrı şehadet ederek bununla salih olduğuna şehadet olundu ve ölmüş olduğu halde bu vasıta ile hala söylüyor. İbranilere Mektup 11.4 Saçmalıklar Kitabı 1. Tanrı adıyla da bilinen Efendi, göze görülür her şeyleriyle kusursuz oldukları belli Adem ile Havva'nın ağzından ne tek kelime çıktığını ne de ilkel bile olsa bir ses yayabildiklerini fark edince kesinlikle kendine öfkelenmiş olmalı. Çünkü cennet bahçesinde bu büyük mü büyük hatadan sorumlu tutabileceği başka hiç kimse yoktu. Bu iki insan gibi Tanrı'nın ol demesiyle yaratılmış olan tüm diğer hayvanlar ise kimileri böğürtüyle, kimileri homurtu, cıvıltı, ıslık ve gruplamalarla kendilerine özgü bir sese çoktan sahiptiler. Diğer her şeyi bambaşka hızda bir duyarlılıkla çözebilen birinde şaşırtıcı gelen bir öfke nöbetiyle Efendi çiftin üzerine çullandı ve hiç düşünmeden, en ufak önlem bile almadan birbiri ardına gırtlaklarına birer dil tıkıştırdı. Zamanla biraz da tesadüfen kayda geçirilmiş yazılar ile kanonik düzlemde sonradan tasdik edilen ya da apokrif ve çaresizce sapkın hayal güçlerinin ürünü olan o uzak dönemlerin olayları, söz konusu dilin niteliği hakkındaki kuşkuyu aydınlatmaz. Ağız boşluğunda, kimi zaman da dışarıda hareket eden, kımıldayan, esnek ve ıslak kas mıydı bu? Yoksa efendinin ne yazık ki unutmuş olduğu ve onu en ufak bir kalıntı kalmadığından bir ağaç kabuğuna kazınmış, içinde seni seviyorum, Havva tarzında duygusal bir açıklama yazısı bulunan bir kalp bile olmadığından bizim de bilmediğimiz, aynı zamanda dil olarak da adlandırılan bir konuşma mıydı? Kural olarak her şeyin ardından bir diğeri geleceğinden muhtemeldir ki, Efendinin kendi döllerinin suskun dillerine şiddetle saldırmasındaki bir diğer amaç, onları varlığın huzursuzlanmaları olarak adlandırılan bedensel varlıkların en gizli yanıyla temasa geçirmekti. Böylece gelecekte işin üç yüzünü de az çok bilerek penceresinden yani ağzından kendini göstermeye başlayan labirentsi ve karanlık kafa karışıklıklarından birbirlerine söz etmeleri mümkün olacaktı. Her şey mümkündür. Mantıken olması gerektiği gibi itibarını korumaya özen gösteren her zanaatçı gibi vesvesesiyle davranan efendi, önceki ihmalini gereken alçak gönüllülükle ödünlemenin yanı sıra hatasının düzeltildiğinden de emin olmak istedi ve Adem'e sordu. Sen, adın ne senin? Ve adam cevap verdi. Ben Adem, senin ilk çocuğun efendi. Sonra yaratıcı kadına döndü. Ya sen, senin adın ne?
Ben Havva'yım efendi, ilk kadın. Cevabını verdi gereksiz yere. Zaten başka kadın yoktu.
Efendi kendini hoşnut saydı. Babacan bir ifadeyle sonra görüşürüz deyip yanlarından ayrıldı ve kendi işine gücüne döndü. Bunun üzerine ilk kez Adem Havva'ya yatağa gidelim dedi. Ailenin üçüncü oğlu Şit 130 yıl sonra dünyaya gelecektir. Bunun nedeni annenin hamileliğinin yeni bir soy imalatını tamama erdirmek için bu kadar uzun bir süre gerektirmesi değil, babanın ve annenin eşelik organlarının sırasıyla hayaller ile rahmin olgunlaşmasının ve yeterli bir doğurganlık gücü üretmesinin bir yüzyıldan fazla tutmasıdır. Sabırsızlara şunları söylemek gerekir. İlahi irade bir kez tecelli etli, asla daha fazla değil. Bir erkekle bir kadın sucuk doldurma makinesi değildir. Hormonlar son derece karışık şeylerdir. Bir anda oluşmazlar. Ne eczanede bulunur ne de süpermarkette. Zaman zaman tanımak gerekir. Şitten önce aralarında pek az bir yaş farkıyla önce Kabil sonra Habil dünyaya geldi. Sessizce yetiştirilemeyecek olan şey, komşusuz, eğlencesiz, mutfakla salon arasında emekleyen bir çocuk olmadan, efendiden başka kimsenin ziyareti olmadan bu kadar uzun zaman geçirmiş olmanın derin sıkıntısıdır. Hatta efendinin ziyaretleri de çok ender ve kısa süreliydi. Uzun süre, 10, 15, 20, 50 yıl hiç gözükmediği oluyordu. Yeryüzü cennetinin yalnız iskancılarını kendilerini evren ormanında terk edilmiş zavallı öksüzler olarak görmelerine ramak kaldığını hayal edebiliriz. Üstelik öksüzlüğün ve terk edilmenin ne demek olduğunu açıklamaktan da yoksundular. Adem'in Havva'ya iki günde bir hatta daha sık haydi yatağa dediği doğrudur. Ama bu ikisinin örneğinde deneyimsizlikleri yüzünden pozisyon çeşitliliği hiç olmadığından iyice şiddetlenmiş karı koca rutini belli ki daha o dönemde evin temel direğini kemiren kurtların istilası kadar yıkıcıydı. Dışarıdan bakıldığında şuradaki buradaki minik deliklerden sızan incecik talaş izleri dışında yıkım pek fark edilmezken içeride süreç çok farklıdır. Gayet sağlam gözüken şey çabucak yıkılacaktır. Bu tür durumlarda bir çocuğun doğumunun canlandırıcı etkisi olduğunu iddia edenler çıkabilir. Ama canlanan şey libido değildir. Çünkü libido bez değiştirmeyi öğrenmekten çok daha karmaşık kimyasal etkilerin eseridir. Yine de en azından duygular canlanabilir. Ki bunun da önemsiz bir avantaj olmadığını kabul edebiliriz. Efendiye ve onun ara sıra yaptığı ziyaretlere gelince. İlki Adem'le Havva'nın yuva kurmakta güçlük çekip çekmediklerini görmek içindi. İkincisi kırsal yaşamlarından yarar sağlayıp sağlamadıklarını bilmek. Üçüncüsü ise hemen geri dönmeyeceği konusunda onları uyarmak içindi. Çünkü gökteki boşlukta mevcut diğer cennetlerde dolaşması gerekiyordu. Gerçekten de ancak çok sonra kaydedilmemiş bir tarihte yeniden ortaya çıkacaktı. İyilik ve kötülük bilgisi ağacının meyvesini yeme iğrenç suçun işledikleri gerekçesiyle bahtsız çifti cennet bahçesinden kovmak için. O zamana dek bilinmeyen ilk günahın ilk kez tanımlanmasının kökeninde bulunan bu olay asla yeterince açıklanamadı. Öncelikle bilgilenmenin, özellikle de iyilik ve kötülük gibi nazik konularda cahil kalmaya her zaman tercih edilir olduğunu anlamakta en yontulmamış zeka bile hiç güçlük çekmez. Henüz icat edilmemiş bir cehennemde ezeli mahkumiyet riskini farkına varmadan herkes göze alabilir. İkinci olarak, efendinin öngörüsüzlüğü apaçık ortadadır. Çünkü bu meyvenin yenmesini gerçekten istememiş olsaydı çare basitti. Ağacı hiç dikmemesi, başka yere yerleştirmesi veyahut dikenli tellerden bir çitle etrafını çevirmesi yeterli olurdu. Üçüncüsü ise, Adem ile Havva çıplak olduklarını Tanrı'nın emrine itaat etmedikleri için keşfetmiş değillerdir. Yatağa girdiklerinde de tamamen çıplak, çırılçıplaktırlar. Ve eğer efendi böyle bir edep eksikliğini hiç fark etmemişse, bunun kusuru tohumluk olan kendisinin körlüğündendi. Tedavisi olmayan bu aynı körlük, sonuçta bizim de öz evlatlarımızın başkalarının evlatları kadar iyi ya da kötü olduğunu görmemizi engellemektedir. Konuyu toparlayacak bir soru önergesi atalım ortaya. Görülmemiş bir cesaret gösterip canla başla giriştiğimiz Kabil'in bu eğitici ve kesin hikayesini anlatmaya devam etmeden önce, anakronik ağırlık ve ölçüler karşısında okurun ikinci kez şaşkınlığa düşmemesi için olayların kronolojisine birkaç ölçüt katmamız belki de uygun olur. Örneğin, Adem'in 130 yaşında çocuk yapıp yapamayacağı konusunda bazı çevrelerde yayılan kötü niyetli bir kuşkuyu dağıtarak işe başlayalım. Modern zamanların doğurganlık endeksine bağlı kalırsak ilk bakışta çocuk sahibi olamayacağını söyleyebiliriz. Ama dünyanın o çocukluk döneminde bu 130 yıl basit ve güçlü
kuvvetli bir ergenlikten başka bir şey değildi ki Kazanovaların en erken ortaya çıkması bile bundan yararlanmaktan hoşlanırdı. Ayrıca Adem'in 930 yaşına kadar yaşadığını hatırlamak gerek. Dolayısıyla evrensel tufanda böğülerek ölmesine ramak kalmıştı. Çünkü o öldüğünde müstakbel gemi yapımcısı Nuh'un babası Lamek hala yaşıyordu. Bu nedenle yapmış olduğu çocukları ve canı isteseydi yapabileceği başkalarını meydana getirecek zamanı ve boş vakti vardı. Daha önce söylediğimiz gibi ikinci çocuk yani Kabil'den sonra geleni Habil'di, bakır tenli, gayet sağlam kişilikli bir oğlan. Efendinin lütfuna en iyi şekilde mazhar olduktan sonra ömrü en kötü biçimde sona eren biri. Üçüncüsü yine söylemiş olduğumuz gibi Şit adını aldı. Ama bir tarihçi titizliğiyle adım adım kurduğumuz anlatıda ona yer yoktur. Dolayısıyla da onu yalnızca adını anarak bırakıyoruz. Hepsi bu. Bir din kurma fikrinin onun kafasına yeşerdiğini ileri sürenler vardır. Ama biz bu nazik sorunlarla geçmişte bolca meşgul olduk. Herkesin kah aşırılıktan kah eksiklikten mahkum edileceği kıyamet gününün iddiaları arasında çok muhtemelen bize zarar verecek ifadelerle kim uzmanların hafiflik olarak kınadığı bu tavrımızı ortaya koymuştuk. Şu an için bizi tek ilgilendiren başında Adem babanın bulunduğu ailedir. Hem de ne kötü bir baş, bu başı başka türlü nasıl tanımlayacağımızı bilemiyoruz. Karısının ona iyilik ve kötülük bilgisinin yasak meyvesini getirmesi yetti. Ve bu düşüncesiz ilk hata kendini naza çektikten sonra işin doğrusu gerçek bir inançtan çok zevk ve safa için meyve yutuverdi ve biz erkekleri gırtlağımızdan ne inen ne de çıkan o sinir bozucu elma parçasıyla sonsuza dek damgalanmış bıraktı. Adem'in meyveyi tümüyle yutmayı başaramamasını, efendinin aniden ortaya çıkmasına ve olup biteni öğrenmek istemesine bağlayanlar da eksik değildir. Olup bitenleri biz tamamen unutmadan ya da anlatının devamını referansı gecikmiş, dolayısıyla zaman aşımına uğramış kılmadan önce sıcak bir yaz gecesi cennet bahçesine efendinin gizlice neredeyse yasa dışı bir şekilde yaptığı ziyaretten söz edeceğiz. Adet olduğu üzere Adem ile Havva çıplak uyuyordu. En kusursuz masumiyetin aldatıcı da olsa örnek alınacak görüntüsünde yan yanaydılar, birbirlerine dokunmuyorlardı. Uyanmadılar, efendi de onları uyandırmadı. Efendinin oraya gelme nedeni bir imalat hatasını düzeltmekti. Yarattıklarını ciddi olarak çirkinleştiren bu durumun nihayet farkına varmıştı. Hayal edebilirsiniz, göbek delikleri yoktu. Cennetin yumuşak güneşinin henüz kavramadığı bembeyaz bebek tenleri fazla çıplak, fazlasıyla sunulmuş gözüküyordu. Bir anlamda müstehcendi de, tabii bu kelime o zaman kullanılıyorsa. Onları uyandırmaktan çekinen Tanrı aceleyle kolunu uzattı ve işaret parmağının ucuyla Adem'in karnına hafifçe dokundu. Sonra parmağını hızla çevirdi ve göbek deliği ortaya çıktı. Havva üzerinde de hemen uygulanan aynı işlem benzer sonuçlara yol açtı. Ne var ki önemli bir farklılık vardı. Onun göbeği çizim, konturlar ve kıvrımlarının zarifliği bakımından çok daha başarılıydı. Efendinin kendi eserlerinden birine son bakışıydı bu ve onu güzel buldu. İnsan vücudundaki her şeyin kusursuz olabileceğini söyleyen ortak sloganla İnsan vücudu estetiğinde yeni bir çağı başlatan bu şanslı cerrahi müdahaleden 50 yıl bir gün sonra felaket meydana geldi. Bir gök gürültüsüyle gelişi duyurulan efendi ortaya çıktı. Her zamankinden farklı giyinmişti. Belki de göğün yeni emperyal modasıydı bu. Başının üzerinde üçlü bir taç, elinde cop sallar gibi kavradığı asası. Ben efendiyim diye haykırdı. Ben olanım. Cennet bahçesi ölüm sessizliğine gömülmüştü. Tek bir eşek arısı vızıltısı bile işitilmiyordu. Ne bir köpek havlaması, ne bir kuş cıvıltısı, ne de bir fil bağırtısı duyuluyordu. Yalnızca bahçenin kurulduğu dönemden kalma gür bir zeytin ağacına tünemiş sığırcık sürüsü aniden havalandı. Binlerce değilse de yüzlerce olduklarından gökyüzü neredeyse kapkaranlık kesiliverdi. Kimi itaatsizlik etti emirlerime? Ağacımın meyvesine kim yaklaştı? Diye sordu Tanrı ve artık kullanılmayan ama hiç olmadığı kadar anlamlı bir sıfatla kor gibi bakışlarını dostlara Adem'e dikti. Umutsuzluğa kapılan zavallı adam kendisini ele veren elma parçasını boş yere yutmaya çalıştıysa da tek bir ses bile çıkaramadı. Ne arkasından ne önünden. Cevap ver diye devam etti efendi öfkeli sesiyle. Bir yandan da asasını tehditkar bir edayla sallıyordu. Suçu başkasına atmanın pek hoş olmadığının bilincinde olan Adem cesaretini toplayarak benimle birlikte yaşasın diye bana verdiğin kadın bu ağacın meyvesini bana uzattı ve ben de yedim dedi. Efendi kadına doğru döndü ve sordu. Ne yaptın bedbah? Kadın cevap verdi. Yılan beni aldattı ve meyveyi yedim. İki yüzlü yalancı cennette yılan yok. Efendi, ben cennette yılan var demedim. Demek istediğim bir rüya gördüm ve bir yılan bana, efendi size bahçedeki ağaçların meyvelerini yemenizi yasakladı, öyle mi diye sordu. Ben de bunun doğru olmadığını, yalnızca cennetin ortasındaki ağacın meyvelerini yememizi yasakladığını, eğer ona dokunursak öleceğimizi söyledim. Yılanlar konuşmaz, olsa olsa tıslar dedi efendi. Benim rüyamdaki konuşuyordu. Giysisinin kutsal haysiyetine hiç yakışmayan alaycı bir ton vermeye çabalayarak sözlerine, ''Ya başka ne dedi, öğrenebilir miyiz?'' diye sordu efendi. Yılan, ''Bizim ölmeyeceğimizi söyledi.'' ''Ya öyle mi?'' Efendinin alaycılığı giderek belirginleşiyordu. ''Belli ki bu yılan benden daha fazla şey bildiğini sanıyor. Rüyamda gördüğüme göre efendi, sen bizim meyveyi yememizi istemiyordun. Çünkü yersek gözlerimiz açılacak ve sonunda iyiliği de kötülüğü de senin bildiğin gibi, sen, efendi gibi biz de bilebilecektik.'' Peki ya sen, itik kadın, hafif kadın, bu kadar güzel bir rüyadan uyandığında ne yaptın? Ağaca yanaştım, meyveden tattım ve Adem'e götürdüm. O da yedi, buramda kaldı dedi Adem boğazına dokunarak. Çok iyi dedi efendi, madem böyle istediniz böyle olacak. Bundan böyle tatlı hayat bitti sizin için. Sen, Havva, zahmetini ve gebeliğini ziyadesiyle çoğaltacağım. Ağrı içinde evlat doğuracaksın ve arzun kocanı alacak. O da sana hakim olacaktır. Zavallı Havva. Çok kötü başladın. Üzücü bir yazgı seninki, dedi Havva. Önceden düşünmeliydin ve sana gelince, Adem, toprak senin yüzünden lanetli oldu. Ömrünün bütün günlerinde zahmetle ondan yiyeceksin. Ve sana diken ve çalı bitirecek ve kır otunu yiyeceksin. Toprağa dönünceye kadar. Alnının teriyle ekmek yiyeceksin. Çünkü ondan alındın sefil Adem. Sen topraksın ve toprağa döneceksin. Neden sonra efendi, Adem ile Havva'nın çıplaklığını gizlemek için birçok hayvan postu ortaya çıkardı. Onlar da birbirlerine suç ortaklığıyla göz kırptılar. Çünkü çıplak olduklarını daha ilk günden beri biliyorlardı ve bu durumdan bir güzel yararlanmışlardı. Bunun üzerine efendi dedi ki, iyiliği ve kötülüğü öğrenen insan Tanrı'ya benzedi. Şimdi de sonsuza dek yemen ve yaşaman için yaşam ağacının meyvesini toplamaktan başka yapacak bir şey kalmadı. Evrende bir eksik olan iki tanrının varlığıydı. İşte bu yüzden seni ve karını bu cennet bahçesinden sürüyorum. Oranın kapısına da ateşten kılıçla silahlanmış bir kerubi yerleştireceğim. Kimsenin girmesine izin vermeyecek. Şimdi çekip gidin, çıkın buradan. Sizi bir daha karşımda görmek istemiyorum. Leş gibi kokan derilere bürünmüş, sendeleyen bacaklar üzerinde titreyerek duran Adem ile Havva, ilk kez doğrulmuş iki orangutana benziyordu. Cennet bahçesinin dışında toprak kuraktı, konuksever değildi. Efendi, Adem'e diken ve çalı vaat ederken abartmamıştı. Yine söylemiş olduğu gibi tatlı hayat bitmişti. Birinci ayrımın sonu, sayfa 20.